Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Dünya Gündemi programında daha birlikteyiz. Malum programımızda dünyada ne olup bittiğini konuşuyoruz. Dünyanın gündemini değerlendiriyoruz. Ancak dünyanın gündeminde bu hafta yine Türkiye var. Türkiye dünyayı değil, dünya Türkiye'yi konuşuyor. Biz de programımızda dünyanın konuştuğu gündemi konuşup değerlendireceğiz. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle de Suriye satrançında dengeleri değiştirecek harekatı, Fırat Kalkanı harekatını konuşacağız. Ancak bu ana gündem maddemize geçmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de konvoyuna yönelik saldırıda şehit olan şehidimize rahmet, yaralarımıza da acil şifalar dilemek istiyoruz. Hemen programımızın başında Kemal Kılıçdaroğlu'na da geçmiş olsun dileklerimizi de bulunuyoruz. Hiç kuşkusuz bu terör saldırısı da iç barışımıza yönelik bir saldırı. Özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası sağlanan toplumsal uzlaşıyı tahrip etmeye yönelik bir gayret olduğu muhakkak. Evet, bitmek bilmeyen terör saldırılarının ardından Türkiye açısından artık bıçak kemiğe dayandığı günleri yaşıyoruz. Bu son saldırıda da bunu görmek mümkün. Elazığ ve Gaziantep'teki terör saldırılarının ardından Türkiye'ye sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütleri IŞİD ile PKK, PYD'ye karşı Suriye'de harekata geçti. Dün başlayan harekatta ilk etapta stratejik öneme sahip Cırablus'un kısa sürede IŞİD'den alındı ve bu bölge temizlendi. Sırada doğuda Azez, güneyde Elbap'a kadar olan bölgenin IŞİD ve PYD'den temizlenmesi var. Cırablus bölgesinin IŞİD'den temizlenmesi için yapılan askeri harekata Fırat Kalkanı ismi verilmesi PYD ve YPG'ye bir mesaj niteliği taşıyor. Malum Türkiye Fırat'ın batısını kırmızı çizgi olarak ilan etmişti. Harekatın hedefi IŞİD'i sınırdan temizlemek. Evet, PKK, PYD koridorunun oyununu bozmak ve YPG'yi Fırat'ın doğusuna güvenlik bölge oluşumuyla yeni göç dalgasının önüne geçmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak olarak açıklanıyor harekatın hedefi. Başta da ifade ettiğimiz gibi Fırat Kalkanı harekatı Suriye satrançında dengeleri değiştiren bir hamle olarak yorumlanıyor siyasi analizlerde. Harekatın başarıya ulaştığı takdirde, ki şimdilik öyle gözüküyor, IŞİD Menbiç'ten sonra kritik bir mevziyi daha kaybetmiş olacak. Bir diğer sonuç, PYD Türkiye'nin Fırat'ın batısına geçme konusundaki kırmızı çizgisini fiilen kabullenmek zorunda kalmış olacak. Bir üçüncü olarak da güvenlikli bölgeye dönüşebileceğinden Türkiye için kritik öneme sahip koridorda ÖSA'ya, yani Özgür Suriye Ordusu'na kapıyı aralanmış olacak. Dolayısıyla siyasi çözüm masasında Türkiye'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun eli güçleneceği ifade ediliyor. Evet, harekata ilişkin pek çok soru gündeme geliyor ve tartışılıyor. Fırat Kalkanı stratejik, taktiksel hedefler açısından ne anlama geliyor? Geç kalmış bir harekat mı? Türkiye bu noktaya nasıl geldi, neler getirdi? Türk askeri orada ne kadar kalacak? Harekatın ikinci, üçüncü adımlarında neler var? Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu harekat karşısında nerede duruyor? Amerika Birleşik Devletleri YPG ile ortaklık mı, yoksa stratejik bir ortaklık mı, yoksa taktiksel bir ortaklık mı içerisinde? Ve yine Amerika Birleşik Devletleri YPG'den ne zaman ve hangi şartlarda vazgeçer gibi pek çok soru gündeme geliyor ve tartışılıyor. Biz de tüm bu soruları uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Evet, Fırat Kalkanı harekatı ikinci gününde. Dün itibariyle IŞİD'in elindeki Cırablus tamamen ele geçirildi. Dün akşam saat 7 civarlarında Özgür Suriye Ordusu Cırablus'ta bulunan tüm kamu binalarını ele geçirdiği belirtiliyor. Fırat Kalkanı harekatının detaylarına, bu harekatın muhtemel sonuçlarına, tepkilerine geçmeden evvel dilerseniz Türkiye'ye bu noktaya nasıl geldi sorusu ile başlayalım. Malum 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası ortaya çıkan yeni bir dönemde, özellikle de Rusya ile ilişkilerin normalleşme yolunda atılan adımların ardından Suriye ekseninde önemli gelişmelerin yaşanacağı bekleniyordu. bunu siyasilerimiz de ifade ediyordu. Nitekim Başbakan Binali Yıldırım 6 ay zarfında Suriye'de önemli gelişmelerin olacağı mesajını vermişti hatırlanacağı üzere. Bu bağlamda yapılan yorum ve analizlerde Ankara'nın Suriye krizine ilişkin Batı ekseninde izlediği çözüm arayışlarından vazgeçip Rusya ve İran ile ortak hareket edeceği ileri sürülüyordu. Washington yönetiminin uzun zamandır terör örgütü DAEŞ ile mücadele kılıfı altında terör örgütü PYD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde bir PYD-PKK ekseninde bir terör koridoru açmaya çalıştığı yönündeki Türkiye kaygılarını sürekli dillendiriliyordu. Bu kaygıların Amerika Birleşik Devletleri nezdinde de çok da kale alınmadığı ifade ediliyordu. İşte bu tablonun netleşmesinden sonra Türkiye kendi bütünlüğünü tehdit eden bu tehlikenin izalesi için bir anlamda kendi göbeğini kendisini kesmek için adımlar atacağı bekleniyordu ve nitekim o beklenti Fırat Kalkanı Harekatı ile hayata geçirilmiş oldu. Evet, harekatın ne anlama geldiğini, sonuçlarını ve bölgesel ve küresel yansımalarını konuklarımız ile konuşacağız. İlk konuğumuz güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar. Alo.
Alo.
Mete Bey.
Buyurun.
Merhabalar efendim. Programımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyiler diliyorum.
Çok sağ olun. Fırat Kalkanı Harekatı'nı konuşuyoruz. Harekatın stratejik, taktiksel hedefler açısından öncelikle bunun ne anlama geldiğini öğrenmek isteriz sizden. Geç kalmış bir harekat mı bu harekatı? Siz de Suriye satrancında dengeleri değiştiren hamle olarak okumak mümkün mü? Bu anlamdaki değerlendirmelere siz de katılıyor musunuz? Bu sorumuzla başlayalım isterseniz.
Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan da bunu açıkladı. Askeri yetkililerde görüştüğümüzde de onların söyledikleri birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi tabii ki IŞİD'in bölgeden uzaklaştırılması ve sınır güvenliğinin ve sınırdaki şehirlerin güvenliğinin sağlanması. İkincisi bence en önemli şeyden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı da geçen gün konuşmasında açıkladı. Yani PYD'nin, YPG'nin tekrar Fırat'ın doğusuna geçişinin sağlanması. Bölgeye eğer yapılabilirse Suriye'deki mültecilerin yaşayabilecekleri bir en azından nefes alacakları bir alanın yaratılması. Bence dördüncü bir faktör daha söyleyebiliriz. Silahlı kuvvetlerin tekrar operasyon gücünü ispatladığı bir harekatın olması. Bu dördü bence bu harekatın amaçları. Geç kaldı mı sorusu vardı. Onu söyleyeyim. Geç kaldı sorusu tabii ki siz bazı şeyleri planlamaya çalışırsınız ama bu planlamanın içerisinde yaşanan olaylar sizi geri atabilir. Ben size şöyle söyleyeyim, aslında bunun tarihi 24 Temmuz'dan sonra olacak olan bir harekattır bu. Ama 24 Temmuz'dan sonra hepimiz hatırlıyoruz ki Türkiye'nin en elit birliklerini barikatların arkasına gömdük, biliyorsunuz. Barikatlarla uğraştık yaklaşık bir seneye yakın. PKK ve PYD bizi bu bataklıkla, yani Türkiye'nin bataklığına çekti. Türkiye'de yarattığı bataklığa çekti. O yüzden de yapılacak olan tek bir şey var. Mücadele ederken yapılacak tek bir şey var. Ne yapılırsa yapılsın hamlenizden vazgeçmeyeceksiniz. Yani en zor şartta bile hamle yapabilme gücüne sahip olacaksınız devlet olarak. Öyle söyleyeyim.
Evet. Şimdi Türkiye'nin orada ne kadar kalacağı da tartışılıyor. Harekatın Cerablus'la sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Bu harekatın ikinci, üçüncü adımları neler olabilir sizce?
Birincisi şu andaki tabii ki bölgedeki bulunan birliklerin sayısı ve diğerlerine baktığınızda, yerleşim yapısına baktığınızda birinci hedefin Cerablus ve Cerablus'un biraz daha aşağısı, güneyi olduğu söylenebilir. Daha geniş çaplı bir harekat planlanıyorsa ve icra edilecekse açıkçası bölgede en az iki tuval büyüklüğünde birliğe ihtiyaç var. Bu da ancak önümüzdeki dönemde bölgeye sevk edecek olan silah, ekipman ve malzemeyi gördükten sonra söyleyebiliriz. Evet, böyle bir plan var, böyle bir düşündükleri bir durum var. Ama bu sevki, yani bu intikali görürsek, evet, ikinci aşamaya Türkiye geçmekte kararlı diye söyleyebiliriz. Muhtemelen de bu sevk şu anda başladı, öyle söyleyebilirim.
Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu bağlamında da değerlendirmelerinizi almak isteriz. Son olarak Kerry, YPG'nin Fırat'ın batısına çekildiğini ifade etti. Türkiye bu anlamda istediğini almış mıdır sizce?
Valla şöyle söyleyeyim, başkalarının sizin için ne söylediği çok önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne istediği önemli. Türkiye 2,5 seneden beri Türkiye'de ilgili, yani Türkiye'nin bu bölgede yapmak istedikleriyle ilgili hep konuşuyor başkaları. Ve onlarla beraber ortak hareket etmek istediğini de söylüyor. Ne oldu? 2,5 seneden beri Türkiye'yi oyaladılar. Ama ilk defa Türkiye kendi iradesini ortaya koyarak Suriye'de bir operasyon gerçekleştirdi. Ve nedense herkes bir anda bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu anlayabildi. Bir anda anladı herkes yani. Evet. Demek ki beklemeyeceksiniz. Başkasının yani başkalarından müsaade alarak şey yapamazsınız. İcraat yapamazsınız. Evet. Öyle söyleyeyim. Kendi coğrafyanızda.
Bugünkü New York Times'ta çıkan bir analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalarak Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkileri dengelediğini ileri süren bir analize yayınlandı. Dün John Biden'ın buradaki temasları, ABD'nin yaptığını tam da bu anlamda mı yorumlamak lazım? Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalmak olarak mı okumak lazım Biden'ın ziyaretindeki?
Valla onlar parmak bal çalmaya çalışmış olabilir ama biz sanırım balımızı kendi üretmeye başlamakla ilgili bir karar aldık galiba.
Evet.
O yüzden de hani yani bir tek onların balını tadına bakmış oluruz ama ben Türkiye'nin gerçekten bal ürettiğini düşünüyorum. Artık bal üretme kararı aldı. Bundan sonra bu yapılan hareketlerine çok da Türkiye için çok da anlam ifade ettiğini düşünüyorum.
Yani bu sözlerinizden Türkiye kendi göbeğini kendisi mi kesiyor son süreçte yaşananlar?
Aynen öyle. Yani daha değişik bir tabirle de bunu da söyleyebilirsiniz. Ama bundan sonraki gelişmeler ve yaşananlar Türkiye'nin iç dinamikleriyle dış dinamikleri ne kadar birbirinin içine geçtiğini gösterecek, öyle söyleyeyim.
Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri YPG ilişkisi bağlamında yine Amerika Birleşik Devletleri YPG ortaklığı sizce stratejik bir ortaklık mı yoksa taktiksel mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri YPG'den ne zaman, hangi şartlarda vazgeçer sizce?
Şöyle söyleyeyim, Türkiye 80 milyonluk bir gücüyle zaten diğer güçlerin arasında kıyaslanamayacak olan bir müttefik. Doğrudur, taktiksel bir müttefiklik varmış gibi gözüküyor. Ama bu taktiksel müttefikliğin içerisinde stratejik müttefikliğe zarar veriliyorsa açıkçası o taktiksel müttefiklik olarak değerlendirmezsiniz artık.
Evet.
Bu artık bir üst seviyeye geçmiş demektir. Türkiye bunu hatırlatmak zorunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ki Türkiye'nin özellikle Rusya'ya gidip Rusya'yla beraber, Putin'le beraber yaptığı görüşmeler ve anlaşmalar ve gelinen diyalog süreci açıkçası Amerikalıların Türkiye ile Kürtlerin arasındaki dengeyi kurmaktan çok Türkiye'yi tekrar kendi yanlarına çekmek gibi bir hamle olduğunu düşünüyorum ve ödenendiriyorum.
Yani bunu şöyle okumak mümkün mü? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkilerini tehlikeye girdiğini gördüğünden dolayı mı bu hamleyi yapmış olabilir?
Aynen öyle. Çünkü bu coğrafyada Türkiye'nin kimin yanında olduğu çok önemlidir. Yani kiminle beraber ortak hareket ettiği de çok önemlidir. Türkiye kendi coğrafyasında güç çarpanıdır ülke olarak. Evet. Bunu kimse yatsıyamaz ve bundan da kimse vazgeçemez, öyle söyleyeyim.
Mete Bey, son olarak bu yeni sürecin içerideki yansımalarına, muhtemel yansımalarına gelecek olursak, bu yeni dönemde Türkiye'nin ne gibi risklerle karşı karşıya olduğunu düşünüyorsunuz? Sahada ne gibi gelişmeler yaşanabilir?
Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu insanların daha önce yaptıklarını biliyoruz. Yani PYD'nin de, YPG'nin de, Türkiye'de veya IŞİD'in de yaptığını biliyoruz. Yani biz Suriye politikası uzak olduğumuzda da Türkiye'nin başına çorak gördü bu adamlar. Yani bugün de bundan daha fazla farklı bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. O yüzden Türkiye bir şeyden korkarak hareketlerinden vazgeçmemeli. Yani Türkiye'de IŞİD hücresi ne yapacak diye düşünüp bölgedeki IŞİD'i süpürmekten vazgeçmemeli. Yani her hamle aslında diğer bir hamleyi ortadan kaldırır. Yani Türkiye'nin iç güvenliğini sağlamak istiyorsanız Suriye'de söz hakkınızın olduğunu herkese tatmanız lazım. Eğer Suriye'ye giremezseniz, Suriye'de bir şey yapmak için izin alıyor görüntüsü yaparsanız başınıza daha çok bela olur ve daha çok patlama olur Türkiye'de, öyle söyleyeyim.
Evet, yani bu şeyi Türkiye'deki, Suriye'deki satrancı dengeleri değiştiren bir hamle olarak okumak mümkün mü son olarak?
Bunu kesinlikle. Yani bu bir açıkça söyleyeyim kale hamlesi, öyle söyleyeyim size.
Evet, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'a bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mete Yarar'a bu değerli katkılarından dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. İkinci gününe giren harekatın nasıl şekilleneceği sorusu büyük ihtimalle terör örgütü YPG'nin biraz da bundan sonra atacağı adımlar belirleyecek. Şayet Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan Fırat'ın batısında kalmaya devam ederse terör örgütü, işin renginin değişeceği ifade ediliyor. Ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmekte olduğunu ifade etti. Nitekim peşi sırada YPG'nin Manbij'den çekildiği haberleri medyaya yansıdı. PYD Dış İlişkiler Temsilcisi Zuhat Kobani, Manbij'in askeri güçlere teslim edildiğini açıklarken YPG'den yapılan diğer bir açıklamada da kentin kontrolünün askeri yetkililere bırakıldığı ve kendi güçlerinin üstlerine çekildiği ifade ve iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesinin sebebini ise Rakka'nın kurtarılmasına hazırlık olarak duyururdu. Bu da ilginç bir haber. Bu anekdottan sonra Cerablus Türkiye için neden önemli sorusunun cevabını vermeye çalışalım kıymetli dinleyenler. Dörde bölünmüş Suriye haritasında Türkiye açısından en kritik ve en stratejik bölge sınırının hemen güneyindeki koridordu. Kastedilen de işte Türkiye'ye paralel Cerablus'tan başlayıp Azize uzanan kimi yerde 45 kimi yerde 30 kilometre genişliğinde bir koridor burası. Burası IŞİD tarafından kontrol ediliyordu düne kadar. Ankara'daki yetkililere göre bu koridorun Türkiye ya da Türkiye ile müttefik olmayan müttefik bir grup tarafından kontrol edilmesi sınır güvenliği açısından hayati öneme sahip. Bu koridorun IŞİD'den temizlenmesi kadar PYD tarafından alınmaması da Türkiye açısından hayati önem taşıyor. Evet, bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından tahkimi de tabii çok önemli. Özgür Suriye ordusunun askeri gücünün şu aşamada Türkiye'den ya da müttefiklerinden destek almadan Azez Mare hattını tutabilecek boyutta olmadığı belirtiliyor. Yani Türkiye'nin çekilmesinin hemen olmayacağını söylemek mümkün bu bilgi muvacihesinde. Evet, harekatın sonuçlarını konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdiki konumuz ise Suriye Türkmen Cephesi Meclisi eski başkanı Sayın Samir Hafez Bey olacak. Alo.
Alo, buyurun.
Samir Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Fırat Kalkanı Harekatı'nı konuşuyoruz. Zat haliniz sahadaki gelişmeleri yakından takip eden isimlerden birisiniz. Öncelikle şunu sormak isteriz. Fırat Kalkanı Harekatı bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bu harekat hem Türkiye'nin hem Suriyeli muhaliflerin kaygılarını izale edebilecek mi? Bir başka ifadeyle terör koridorunun önünü tamamen kesildiği söylenebilir mi bu harekat sonrası?
Bir kere şunu belirtmek istiyorum. Bu harekat Orta Doğu'daki dengeyi şimdi değiştiriyor. Tabii Orta Doğu'nun, Türkiye'nin, Suriye'nin lehine değişiyor. Bu harekatın önemi birkaç yerden bakmak gerekir. Başta Türkiye açısından PYD'nin Afrin'e kadar uzayıp da ondan sonra Bayırbucak'ta kadar uzamasının bir kere bir engellediğini ortaya çıkıyor burada. Bu büyük bir şey, bugün durduruldu. İkinci, Türkiye'deki bulunan ilerideki Suriyeliler için eğer güvenli bir bölge kurulursa, ki Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç yıldan beri bunun üzerine duruyor, bunun da güvenlik sağlandığı takdirde, ki sağlanıyor göründüğü kadarıyla, Türkiye'den Suriye'ye geri dönüş başlayabilir. Ama tabii bu bir gecede olacak şey değil. Uzun sürede olsun ama bu kapı açıldı. 3. Suriye'nin bölünmesine de engel oluyor. Çünkü bu Türkiye'nin en fazla koruduğu fikir Suriye'nin bölünmemesi. Yani etnik veya mezhebi olarak bölünmemesini koruduğu şey. Bu federe bir PYD devleti. Ben Kürt devleti demek istemiyorum çünkü tenzih ediyorum. Gerçekten bunlar bir terörist PYD, PKK'nın uzantısı. Bunu yıllardır bize bunu gösteriyor. O yüzden onda da bir engel oluyor. Onların bir federasyon kurmasına engel oluyor. Bakınız, dünyada hiç kimseye böyle resmi ciddi bir itiraz etmedi. Yani bir diplomatik bir itiraz var. O da doğaldır ama bunun yanı sıra gerçekten ciddi bir iş, kimse bir itiraz ettiği yok. Suriye rejimi dahil. Çünkü kimse de bunun bölünmesini istemeyenlerdir. Gerçi Amerika bugün baktı ki bir akıntının tersine bir kürek çekmesinin bir gerek yok. Onun için o şekilde bugün devam ediyor bu ve ben umarım ki bu daha fazla uzamasını, çünkü en sonunda Halep'teki ablukanın altındaki bölgeler bunların da artık bir nefes alacağını inanıyorum. Gıda, su, ilaç, her şey bir yolu açılacağından ümit ediyorum. Çünkü o olmasa düşünün, bir Halep'ten yine de 1 milyon göç olabilirdi Türkiye'ye.
Evet.
Bu bir faciayı önlenmiş oluyor. Bunların görünürdeki olanlar.
Evet. Samir Bey, şimdi diplomatik tepkilerden bahsettiğiniz, özellikle Rusya'nın, işte hem Rusya'nın hem İran'dan gelen açıklamaların tonuna bakacak olursak, her ülkenin de bu harekata destek verdi. En azından zimnen böyle bir destek verdiğini söylemek mümkün. Rusya ve İran'ın bu desteğini nasıl okumak gerekiyor?
Şimdi bakınız, müşterek bir nokta var. Rusya zaten o kadar önemli değil. Kendisi için en önemli olan şey Suriye'nin batısında kalmak. Ona da biz itiraz etmedik ve onlarla bir güzel bir anlaşma yaptıracağını Sayın Cumhurbaşkanımız. Böylece de bunların bizim harekatı yaptığımız takdirde havadan bilhassa karşı gelemeyeceklerini göstermiş oldular ki S-300, S-400'ü kullanılmadıkları ortada. Kendileri de önemli olan onlar için bir Suriye'nin bölünmemesi. İran da aynı şekilde PYD'den bölünmekten daha fazla, PYD'nin ve PKK'nın o kendisine uzanmasından da korktuğu için, çekindiği için daha doğrusu, bunu da tabii destekleyecek. Çünkü bu sonunda PYD ve PKK'yı yani durduracak bir harekat. Ümit ederim ki PYD, PKK'nın Türkiye ile yalnız Cerablus ve Münbiç değil, bugün Kamışlı'dan ta Kobani'ye kadar ve Ayni Larva kadar olan bir 750 kilometrenin bunun bir sonuca getirmemiz gerekiyor. Kısa vadede olmazsa gerek ama bunun bütün dünya buna da isteyecek ve tabii bazı karşı gelebilir, siyasetteki karşı gelebilecek belki batıdan olabilir. Türkiye'nin bu kadar güçlenmesine karşı olan olabilir ama okeyden çıktı artık. Türkiye bu güce sahip oldu, gittikçe de büyüyecek yani bir.
Evet. Şimdi bu anlamda özellikle Suriye bağlamında Türkiye, Rusya, İran, hatta buna belki Amerika Birleşik Devletleri'ni de katabiliriz. Bunların perspektiflerinin yakınlaştığını söylemek mümkün mü? Öyle bir döneme girdiğimizi çok, söylemek mümkün mü?
Çok Amerika'nın bu yani onun bakış açısına, onun amacının çok yakınlaşacağını sanmıyorum ama diğer ülkelerin tamamen bir noktada birleşiyoruz şimdi. Ama her ne kadar amaç ve bunu ortada koyduğumuz amaç IŞİD ise, IŞİD yavaş yavaş görüyorsunuz çatışmaya bile adam akıllı girmiyor. Hep çekilip gidecek. Bu IŞİD'i şimdi bir yerde sıkıştıracaklar. Zaten istedikleri zaman IŞİD'i de kaldırırlar.
Evet.
Önemli olan onun arkasındaki PYD ve PKK. O da en büyük sıkıntı. Türkiye çekiyor bunu. Bunu da bırakacağımızı sanmıyorum. Onun için bütün bu bölgedeki şimdiki herkes, Suriye dahil, artık Suriye'nin bir gücü kalmadı. Nefes alacak hali kalmadı. Suriye bıraktığın zaman 1 dolar 50 lirayken bugün 1 dolar 600 lira oldu. Yani çöktü oradaki ekonomi. 400 bin askerliği olan bir ülke şimdi 70 bine kadar düştü. Ekonomisi sıfıra indi. İhracatı yaramaz oldu. Petrole hakim değildir. Petrol IŞİD'in ve PYD'nin elinde. Tabii istemez bunu. Ama biz Türkiye olarak Türkiye'nin, Suriye'nin halkının lehine çalıştığını herkes bilmesi gerekiyor ve Türkiye açık söylüyor ki Esed'in o takımı kalmalarına bir zannedilmesin ki bir demokratik bir hayat getirecek. Onun için bence bütün güçler Esed'in bir müddet sonra gideceğini açık bir şekilde söyleniyor.
Evet, Sayın Samir Bey, şimdi dün Türkiye'nin önemli konukları vardı. Birisi Başkan Yardımcısı, ABD Başkan Yardımcısı John Biden, bir diğeri de Barzani'ydi. Barzani'nin açıklamalarına çok atıfta bulunuluyor. Bölgede büyük değişimler yaşanacağı yönünde bir ifade kullandı Barzani. Sizce bu önemli değişimlerin boyutları ne olabilir?
Şimdi bakınız, bu değişimler yani bugün 5 yıl içindeki o sıkıntıların birazcık daha stabil bir şekilde oturacağını tahmin ediyorum. Bu değişimler Suriye'nin bölünmemesine yol açıyorsa o değişimler lehimize oluyor. Kendileri en büyük korkusu tabii onlar bir darbeyle veyahut bir seçimle kendisinin kaybetmesinden çekinebilir. Ama bunun o kadar büyük bir değişim ancak ve ancak eğer Batı gerçekten yeni bir Orta Doğu yapacaksa, ben o kadar büyük bir değişim beklemiyorum. Ancak tabii eğer çok daha IŞİD güçlenirse o değişim şöyle olabilir. Güneye doğru kayabilirler. Yani Suriye'nin güneyine, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a uzanabilirler. Yani bunların da bir bitmeyen bir silah gücü var. Herhalde gökten inmiyor bu silahlar. Bir kere aldılar onu. Bir miktar alındı bu silah. 2 sene sonra daha bitmedi mi? Sayın Dışişleri Bakanımız bunu da ima ettiler. Onun için belki bu değişimler öyle farz ediyor ki güneye kadar kayabileceğini. Ama evet, bakalım. Bunun Sayın Biden gelişi tabii, bu herkes bunu soruyor, niye aynı zamanlamada? Alakası yok. Bence bu karar çoktan alınmış, en kritik zamanda onun harekete geçmemiz gerekiyor. Sayın Biden şimdiki güç neredeyse ona şimdi uyması gerekiyor ama tahmin etmiyorum birdenbire PYD, PKK'yı yavaş yavaş da hızlı bir şekilde bırakacaklarını sanmıyorum.
Evet, son bir soru olarak Samir Bey, şimdi Türkiye açısından bir dönüm noktası, Orta Doğu açısından bir dönüm noktası olduğu söyleniyor bu Fırat Kalkanı Harekatı'nın. Muhalifler ve özellikle silahlı muhalifler, Özgür Suriye Ordusu da dahil, bunlar açısından da bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün mü? Türkiye şayet bu bölgeden çekildiği zaman bu bölgenin muhafazasını, tahkimini sağlayabilecek bir pozisyona gelir mi bundan sonra silahlı muhalifler?
Şimdi silahlı muhalifler, şimdi onların ihtiyacı olan bir bu durumu inanan bir ülke. Bugün bu ülke Türkiye. Bugün eğer bu şemsiyenin altında davranırlarsa kendileri kazanacaklar. Onun için muhaliflerin artık gelecekteki görüşmelerinde bulunacaklar. O yüzden Türkiye'nin bir garantör olarak görünüyor. Çünkü anlaşmalarda muhalifler ileride ordu, resmi bir ordu kurulacak. Muhaliflerin başındakiler de bir geçici bir hükümetin içinde rol oynayacağı ortada. O yüzden muhalifler yani 5 senedeki elde edemediklerini kısa zamanda elde edebileceklerini sanıyorum şimdi.
Evet, Sayın Samir Hafez Bey, Türkiye Türkmenleri Eski Baş Meclisi Eski Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu değerli katkılarınızdan dolayı.
Sağ olun, siz de sağ olun.
Suriye Türkmen Cephesi Meclisi Eski Başkanı Samir Hafez Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve bu değerlendirmeyle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bizden ayrılmayın efendim. Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Birinci bölümümüzde Fırat Kalkanı Harekatı'nı konuşmuştuk. Yine bu bölümde de Fırat Kalkanı Harekatı'nı konuşmayı sürdürmek istiyoruz. Birinci bölümümüzde ifade ettiğimiz gibi harekatın stratejik askeri sonuçlarını konuştuk. Bölgesel ve küresel anlamda yansımalarının neler olacağını değerlendirmeye çalışmıştık konuklarımızla. İkinci bölümümüze ise Fırat Kalkanı Harekatı'nın dış dünyada nasıl görüldüğüne bakarak başlamak istiyoruz. Dünya basını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nı yine son dakika gelişmesi olarak okuyucularına ve dinleyicilerine, izleyicilerine duyurdu. Reuters haber ajansı haberi son dakika gelişmesi olarak geçerken Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'i Suriye sınırından silmek için operasyona girişti diyerek haberleştirdi. Yine AP haberinde Türkiye Suriye sınırındaki kenti IŞİD'den temizlemek için operasyona başladığını ilan etti ifadesine yer verdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC de Türkiye Suriye'de IŞİD'e karşı harekat başlattı manşetini attı. BBC Türk Özel Kuvvetleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği hava operasyonunun desteğiyle Suriye'nin içine girdiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı John Biden'ın 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'ye yaptığı ilk kritik ziyaret ve ziyaret sırasındaki gelişmeler de dış basında geniş yer buldu. En ilginç analizlerden biri ABD'nin New York Times gazetinde çıkan bir analizde geldi. Haber analizde şu ifadelere yer veriliyordu. Harekatın iki hedefi var. IŞİD'in militanlarını ellerinde kalan sınır kalesinden temizlemek ve Türkiye'nin içteki Kürt isyancılarla bağlantısından dolayı IŞİD ya da daha büyük bir tehdit olarak gördüğü Suriyeli Kürt milislerin son ilerleyişini zayıflatmak. Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirini düşman olarak gören iki müttefikiyle Türkiye ve Kürt militanlarla Amerika'nın Kürtlerle derinleşen işbirliğine kızan Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalarak ilişkilerini yeniden dengeliyor ifadeleri kullanılıyor haber analizde. Bu IŞİD ve El-Kaide bağlantılı olmayan güç durumundaki Suriyeli isyancı gruplar için aşırıcılıklara karşı etkili ortak olabildiklerini göstermek için bir fırsat. Bazıları içinse kasabalarını geri almak için bir fırsat ifadesini kullanılıyor analizde. Devamında şu ifadeler yer verilmiş. Türkiye uzun süredir tampon bölge olmasını istediği bölgenin bir bölümünü ele geçirmek için epeydir talep ettiği Amerikan onayını ve hava desteğini aldığı da belirtiliyor. Ayrıca Suriye'nin ana müttefiki Rusya sadece Türkiye'nin harekatına karşı soğuk bir kınama yayınladığının da altı çiziliyor. Yine analizde Moskova ve Washington'un bir uzlaşmaya yönelik bebek adımlarını test etmiş olabileceğine dair işaretler var deniyor. Haber yorum Türkiye son günlerde daha büyük bir değişimin sinyallerini de verdi. Türkiye savaşı bitirmek için İran, Rusya ve ABD ile yan yana çalışarak Suriye'de daha agresif bir diplomatik rol almaya hazır ifadeleri kullanılıyor. Evet, harekata ilişkin değerlendirme almayı sürdüreceğiz. Bu sefer terör örgütlerini, özellikle de IŞİD gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, bölgede alan kaybeden IŞİD'in küresel planda küçülüp küçülmediğini, IŞİD'in panzerinin ne olduğu gibi sorular çerçevesinde hadisenin biraz sosyal yönüne eğilmek istiyoruz. Program konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergun Yıldırım Bey olacak. Alo.
Buyurun.
Kıymetli hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi Fırat Kalkanı operasyonu vesilesiyle hem sınırımızda hem de genel anlamda tüm bu coğrafyada olup biteni konuşuyoruz. Hadisenin stratejik, taktiksel, sosyal pek çok yönü var mutlaka. Ve hararetli bir şekilde de tartışılıyor bu meseleler. Sizinle hadisenin biraz sosyal yönünü konuşmayı arzu ediyoruz. Ancak Fırat Kalkanı harekatı konusunda sizin de ilk görüşlerinizi almak isteriz. Harekatta çok büyük anlam yükleyenler var. Tüm Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek bir harekat olarak bakanlar var. Büyük fotoğrafa bakıldığında ne anlama geliyor bu harekat sizce?
Evet. Şimdi tabii biz olaylara genellikle sadece bizim dışımızdaki somut olgularla bakmıyoruz. Çoğunlukla kendi isteklerimizle, zihni dünyamıza, tarihsel anlayışlarımıza bakıyoruz. Fakat gerçek bazen bu bakışlara uygun olmuyor. Yani bu açıdan baktığımızda Suriye'deki hareket, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı hareket somut olarak aslında şudur. Türkiye'ye yönelik tehditler var ciddi olarak. İşte DAEŞ her gün oradan kalkıp gelip Türkiye'de çeşitli bombalama eylemleri yapıyor. Sınır güvenliğini tehdit ediyor. Ondan sonra PYD ve PKK aynı şekilde farklı zamanlarda Türkiye'ye yönelik birçok bombalama eylemleri, terör eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye öncelikle bu bölgeden hazırlanarak kendisine yönelen bu terör tehditlerini savmak için bir müdahale pratiğini ortaya koydu. Bunun uluslararası zaten şeyleri de var, meşruluğu da var. Bunu yaparken de Türkiye yine tek başına hareket etmiyor. Türkiye bir koalisyon içinde yer alarak ve o koalisyonun temsilcilerine bilgi vererek hareket ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Partisi'nin en başta içinde yer aldığı bu koalisyon devletlerine haber vererek hareket ediyor ve kendisine yönelen bu terör olaylarını, teröristleri savmak, bu tehdidi yok etmek için hareket ettiğini söylüyor. Dolayısıyla olayı sadece bunlardan bütünüyle uzak bir biçimde açıklamak, işte bir fetih hareketi olarak değerlendirmek çok yanıltıcı bir şey açıkçası.
Evet.
Bu tehditler Türkiye'ye yıllardan beridir, yani bu tehditler yöneliyor. Özellikle PYD, PKK daha uzun süredir, yani 30 senedir Türkiye bu tehdidi yaşıyor. Bu daha öteden beri zaten PKK uluslararası bir nitelik taşıyor. Suriye'de Beka Vadisi'nde ilk defa faaliyetlerini yapmıştı hatırlarsanız.
Evet.
Ama daha sonra buna bir de PYD eklendi. Ve PKK terörün birçok militanlarını burada yetiştiriyor. Ve oradan yetiştirip gelip Türkiye'de eylemlerde bulunuyorlar. DAEŞ'ten daha yeni biz işte Antep'te büyük bir faciayı yaşadık. Dolayısıyla sadece oradan yetişip gelip burayı bombalamakla da kalmıyorlar. Türkiye'de birçok insanın zihnini yıkıyorlar ve teröristleştirmeye çalışıyorlar.
Hı.
Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye haklı olarak bu işin önemli alanlarından birisi olan Suriye içinde bu teröristlerin yetişmesi ve oradan kalkıp Türkiye'ye gelmesini engellemek üzere bir harekette bulundu haklı olarak.
Evet. Ergun Hocam, şimdi Fırat Kalkanı ile DAEŞ 12 saat içerisinde Cerablus'tan atıldı. Örgütün hem Suriye'de hem de Irak'ta bir alan kaybettiği görülüyor. Pek çok yerden çekiliyor. İşte son olarak Cerablus'ta olduğu gibi. Ama coğrafi olarak alanı küçülen örgütün küresel planda sempatizanlarını açısından da küçüldüğünü söylemek mümkün mü acaba?
Şimdi bunu söylemek zor tabii. Yani bu somut fiziksel bir varoluş alanlarını yok etmek doğru. Fakat bunu besleyen, insanların bunlara katılması sağlayan temel siyasi nedenler, sosyolojik nedenler, teolojik nedenler. Bunlar üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor. Yani bölgede öncelikle adil bir düzenin, adalete dayalı siyasi düzenlerin kurulması gerekiyor. İşte Suriye'de olsun, Irak'ta olsun, İslam dünyasının diğer bölgelerinde olsun. Daha adaletli sistemler, daha adil ekonomik paylaşımları yapanlar, daha İslami kimlikleriyle var olma imkanını sağlayan sistemlerin kurulması gerekiyor. Bunlar kurulmadıkça bir biçimde bunlara muhalif olan insanlar aşırı bir takım fikirlerle yönlendiriliyorlar ve kendilerini de temsil etme imkanı bulamayınca silahlı hareketlere dönüşüyorlar. Yani bunu en açık biçimde mesela Mısır'da da gördük. Mısır'da işte Sisi tekrar başa geldi ve aslında toplumun farklı dini hareketlerle kendisini temsil etmesine imkan vermedi ve dolayısıyla insanlar yeniden marjinalleştiler. Yeniden işte bir takım terör eylemlerine yöneldiler. Aynı şey Suriye ve Irak için de oluyor. Yani siyasi boşluk önemli tabii. Oradaki siyasi merkezlerin bir an önce kurulması lazım. Fakat aynı zamanda bu bahsettiğimiz dünyanın değişik yerlerinde teröristlerin yetişmemesi için de daha adil politikaların uygulanması gerekir. Yani üç temel, herkesin üzerinde durduğu üç temel politika, yani bir siyasi katılım, iki adil ekonomik paylaşım, üç toplumsal yeni hareketlerin sisteme katılmasına yer vermek, temsiline, kültürüne, kimliğine yer vermek aslında.
Evet. Şimdi DAEŞ'ten bahsedilirken çocukları bile ölüme götüren, ümmetin çocuklarının yüreklerini çalan bir örgütten bahsediliyor. Çocuklardan canlı bomba yapan örgütlerin ortaya çıkmasına neden olan sahipleri belli ölçüde zikrettiniz. Yalnız İslam dünyası olarak bizim yumuşak karnımız mı bu, yoksa bu yumuşak zemini kullanan emperyalizmin çabalarının sonucu mu ortaya çıkan bu tablo?
Şimdi tabii şu var, yani Osmanlı İslam dünyasının son emperyal, son merkezi siyasi iradesiydi, dünya devletiydi. Osmanlı yıkıldıktan sonra birçok devletler kuruldu fakat bu devletler yoğun olarak büyük ölçüde uluslararası emperyalistlerin güdümünde hareket eden devletler oldu. Dolayısıyla yerel düzeyde işte diyelim ekonomik zenginliklerin paylaşımı, yerel düzeyde toplumun farklı kesimleriyle siyasete katılması bu yeni dönemde yer bulamadı. Ve dolayısıyla birçok hareket kuruldu, işte cemaat kuruldu, siyasi partiler kuruldu. Bunlar da kendini temsile yöneldiler. Fakat siyasi yapılar Türkiye hariç, birkaç ülke hariç, Orta Doğu'da özellikle çok fazla değişmediler. Yani onlar bir askeri diktatörlüğün veya bir aşireti temsil eden kişinin hakimiyetinde olan devletler olarak varlıklarını sürdürdüler. Bu durumda da hep ya bunların işte korkuyla, tahakkümle herkesi susturması, baskıya dayalı bir düzeni gerçekleştirmesi söz konusu oldu. Ya da bunlara karşı isyan kültürüyle ortaya çıkanlar. Bunu artık İslam dünyasının aşması gerekiyor bir biçimde. Bu siyasi boşluklar bir dönem güçle, baskıyla giderilebilir ama uzun sürede bunlar mümkün değil. O nedenle hakikaten İslam dünyasının yeni bir rönesansa, yeni bir siyasi rönesansa, ekonomik rönesansa ihtiyacı var. Herkesin katılacağı, yer bulacağı, daha ekonomik imkanlardan adil bir biçimde yararlanacağı. Uluslararası düzenler elbette bunu kaşıyorlar. Yani işte diyelim Orta Doğu'nun enerji zenginliklerini el koyup götürüyorlar ama öte yandan Orta Doğu'da altın körfez ülkesi hariç diğerleri büyük sefaletler içinde yaşıyor.
Evet.
Demek ki mevcut olan siyasi düzenler kendi topraklarının bekçiliğini, güvenliğini, zenginliğini, korumacılığını yapamıyorlar ve bunu da adil bir biçimde dağıtamıyorlar.
Evet.
O zaman da bir çatışma, isyan bu bölgenin maalesef kaderine dönüşüyor.
Ergun Hocam, şimdi bu emperyalist çevrelerin DAEŞ'i maymuncuk gibi her kapıyı açmak için evet. kullandığının altı çiziliyor pek çok analizde.
Evet.
Bu bir vaka olarak gözüküyor.
Evet.
Bundan sonraki süreçte Batı'nın ve emperyalizmin DAEŞ'i tamamen ortadan kaldırma noktasındaki samimiyetsizliğine vurgu yapılıyor. Bundan sonraki süreçte bu argümanı kullanmaya devam eder mi? Yani DAEŞ'i bir maymuncuk olarak kullanabilmek adına DAEŞ'i tamamen ortadan kaldıracak adımları atmakta geri planda kalır mı?
Şimdi tabii yani Batılılar İslam kendi içinde savaşacak diye bir şeyleri vardı, tezleri vardı yani son yıllarda ortaya attıkları ve gerçekten 4-5 senedir Orta Doğu'da olan da budur. Müslümanlar birbiriyle savaşıyorlar. Mezhepler üzerinden giderek, etnisite üzerinden giderek, özellikle iki alan üzerinde birbirini öldürüyorlar. IŞİD bunun en önemli aktörü. IŞİD Müslümanların birbirini öldürmesini, katletmesinin aktörlüğünü yapan bir hareket. O nedenle Müslümanlar diyelim topyekun bir Filistin davası var, ona karşı hareket edemiyorlar. Başka bir konuda bir araya gelemiyorlar. Emperyalistler yine bir biçimde IŞİD'i veya IŞİD bitti mi başka bir hareketi üreterek veya bölgedeki devletlerin, Müslüman olan devletlerin birbiriyle çatışması için çeşitli yeni siyasetler üretecekler yani.
Evet.
Onlar çünkü dediğim gibi bölgedeki enerji kaynaklarını kendi ülkelerine aktarmak ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için bunu yapacaklar, bunun için mücadele edecekler, yeni stratejiler geliştirecekler. Yani işte Şii ve Sünni çatışması son 4 yıldır çok yoğun gündeme getirdiler. Yeni dönemde belki başka bir şey üretecekler. Bunu görmek önemli elbette. Biz burada tabii IŞİD'e katılan, yani bu çocukların, bu insanların kimlik problemleri, bunların siyasi arayışları, bunların eğitim durumları, bunların aile yapıları, daha sosyoloji ilgilendiren bu konularla da ilgilenmeliyiz. Devletler daha makro siyasetlerle ilgilenirken biz daha böyle sivil toplum olan, cemaat olan, Müslüman daha toplum düzeyinde kalan çevrelerin ve kişilerin de bu meseleye bu şekilde bakması gelecek açısından daha hayırlı olur diye düşünüyorum.
Evet. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ergun Yıldırım Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Program konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergun Yıldırım Bey'in bu değerli katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı ve gün saatte buluşmak ümidiyle esen kalın efendim.